Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda bugün değerli konuğumuz Sayın Doktor İbrahim Boğazi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Evet, kendisi Tunus asıllı gazeteci ama doktorasını tarih üzerine yapmış. Evet. Aslında İbrahim Bey, biraz siz kendinizden, özgeçmişinizden hem mesleki hem eğitim olarak biraz bahsedebilir misiniz?
Evet, yani ben Tunusluyum. 72'de Tunus'ta bir köyünde doğdum. Orada okudum. Üniversiteyi Tunus'ta bitirdim. 96'da Arap Dili ve Edebiyatı'nda bitirdim Tunus Üniversitesi'nde. 98'de Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Çünkü hep Türkiye'yi merak ederdim. Osmanlı'yı merak ederdim. Orada öğretmenlik yaparken karar verdim, işte Osmanlı tarihini bir araştırayım. İstifamı verdim, geldim Türkiye'ye. İstanbul Üniversitesi'nde ilk orada kaydoldum ve yüksek lisans yaptım. 17. yüzyılda denizcilik, yani işte o deniz korsanları, işte Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta ki denizcileri araştırdım. Osmanlı arşivinde bayağı çalıştım o dönem. Yani yaklaşık 40 cilt taradım sayfa sayfa. O iki eyaletle ilgili hükümleri çıkardım. Denizle ilgili Osmanlı'nın imzaladığı anlaşma ve ahitnameleri de çıkardım. Onların üzerinde bir tez yaptım. Hoca Profesör Doktor İdris Bostan hocayla yaptım tezimi. Türkiye'den evlendim. Yani çocuklarım, 3 çocuğum var.
Maşallah.
Çift vatandaşı. Hem Türk hem Tunuslu. Sonra Marmara İktisat Fakültesi İktisat Tarihi'nde doktoraya başladım 2004'te. Filistin'i araştırdım bu sefer. Filistin'de 19. yüzyılda arazi satışları. Biraz daha geniş tutmaya çalıştım. Bütün taşınmaz mülk satışlarını araştırmaya çalıştım ama konu çok derin. Yani sadece araziyle ilgilendim. Çünkü zaten arazi satıldı mı artık üzerine başka şeyler inşa edilebilir, satılabilir. Sadece arazi araştırdım. Siyonizm hareketi oluşmadan önceki satışlar ilgimi çekti gerçekten. Theodor Herzl'in düzenlediği konferanstan önce 1897'den önce bir gayri siyasi, yani daha doğrusu dini bir siyonizm hareketinden bahsedebiliriz. Yani dünya Yahudileri ta Napolyon'dan önce bile Filistin'e toplanmaya başladılar. Bu tabii ki Tevrat'a aykırı bir şey. Tevrat ne der? İsrailoğulları ancak Mesih, kurtarıcı Mesih'le beraber Ard-ı Mevude dönmelerine işaret eder Tevrat. Ama 19. yüzyılda, 18. yüzyılda Avrupa Yahudilerinde, Yahudileri arasında laik ve seküler bir hareket başladı. İşte biz Mesih'i beklemeden İsrail devletini kurabiliriz. Sanki Tanrı'ya bir baş kaldırma, bir meydan okuma gibi bir şey. Tabii ki bu fikri ilk eleştiren Yahudiler kendisi yani. Çünkü Tevrat'a aykırı bir proje. Yani Siyonizm bu şekilde Tevrat'a ve Tanrı'nın emrine aykırı olduğunu ispatladım tezimde.
Evet, yani tehlikeli olan dünya için ateist Siyonizm.
Evet, evet.
Yani evet, Allah'a inanmayan ve dine karşı, o güzel ahlakına karşı dinin bozgunculuk hareketi yapan, özel olarak kötülüğü, şerri organize edip düzenleyen bir sistem olarak ortaya çıkması ateizmin.
Evet.
Ve bunun ateist Siyonizm olarak cereyan etmesi tabii bölgede istikrarsızlığı, savaşları, huzursuzluğu getiren bir şey oldu. Yoksa Yahudiler, biz Müslüman olarak Osmanlı'da onları 1492'de değil mi aldık getirdik.
Evet, evet.
İslam ahlakının gereği olarak şefkatli kollarımızı her dine mensup herkese açtığımız gibi onlara da açtık. Beraberce yaşadık topraklarımızda. Memnun oldular, yaşadılar. Yine yaşasınlar.
Tabii.
Ticaret yapsınlar, barış içinde olsun, adilane bir sistem içinde ilişkilerimiz yine gitsin. Ama ateizm hangi felsefenin içine girmişse, hangi oluşumun içine girmişse dünyada her zaman şerre ve insanlığın mutsuzluğuna, kan dökülmesine vesile olmuş. Şimdi kan deyince tabii yakın dönemde Arap İslam dünyasında özellikle Tunus'ta başlayan Arap Baharı. Evet. Tabii siz Tunuslu olduğunuz için ve hakikaten isminiz de bana orada ilk kendini yakan bu Aziziye, evet, benzeyen bu Azzi. Tunus'ta çok kullanılan bir isim.
Evet, İzzet benzeri. Bizim Tunus halkının bir ülküsüdür yani. Yani Bourguiba, Habib Bourguiba ve Zeynel Abidin Bin Ali'nin rejimleri halkı çok aşağıladı. Hı-hı. Onun için İzzet'in peşindeyiz hep. Kaç kere yani şimdi 81'de, 84'de, 2008'de farklı yıllarda ayaklanmalar oldu. Hı-hı. Bu despotçu rejimlere karşı. Halkımız aşağılanmayı kabul etmez. Onurlu bir halk. Onun için biz Yasemin devrimi demeyiz devrimimize. Özgürlük ve onur devrimi. Hatta iki gün önce Tunus'un Millet Meclisi devletin armasında bir sembol var. Hı-hı. İşte aslan, adalet, terazi adalet, aslan işte düzen. Hı-hı. Bir de şey de var, bir tane gemi var, o da özgürlük. Hı. Bir tane de eklemişler, o da onur. Yani, hı, devletin sembolü olarak eklediler onu iki gün önce. Tabii ki sembolik olarak kalmasını istemeyiz. Yani kanuni düzenlemeler yapılarak, hı hı, halkın onurunun sağlanmasını isteriz çok. Ve yavaş yavaş düzeliyor yani. Şu anda yani devrimden yaklaşık 2 yıl geçti. Ve durum daha iyi oldu yani. Ve umarız, Allah'tan niyaz ederiz ki Suriye'de aynı yola girmesini.
İnşallah. Tabii ve şimdi tabii Türkiye'nin, Tunus'ta Türkiye'ye bakış açısı nasıl? Çünkü geçmişte Türkiye geniş coğrafyasıyla, değil mi, 64 ülkeye yaklaşık, hı hı, bir imparatorluk olarak,
evet,
ve İslam ahlakının her yerde tecellisini gösteren, hı, adaletle, şefkatle, barışla, ki Filistin'de o zaman barış vardı, değil mi? Yani o, evet, oranın Genelkurmay Başkanı bile Ehud Berek gelip, hı, diyordu ki iki pırpırlı bir çavuşla 10 askerin orada nizam zaten sağlanıyordu diyordu. Yani, hı hı, o günleri, hı hı, özlem duyan, hı hı, ifadeyle. Tunus'ta Türkiye'ye bakış açısı nasıl?
Şimdi ilk önce Tunus'ta Türk milletine bakış açısını bir anlatayım. Hı hı. Birkaç atasözümüz var. Deriz ki falanca adamın evi Türk camii gibi sessiz sakin. Hmm. Bir de deriz ki falanca kız Türk gibi güzel. Ha, hatta maşallah, bir şarkımız var. Şarkıda diyor ki senden güzel yok. Senin kadar güzel yok İstanbul'da bile. Yani Türklere olumlu bakarız. Hı hı. Ve özellikle halkın alt bilincinde ki hala devam eden bir olay var. 16. yüzyılda Kuzey Afrika'yı, hı hı, İspanyollar işgal etmişti. 60 yıldır işgal altında kalmış bizim ülke. Ve halk Türklerden yardım talep etti. Hı hı. İlk giden korsanlar. Hardin Barbaros. Barbaros kardeşler işte, iç kardeş. Tunus'u, Cezayir'i fethetmişler. Fetih dediğimiz zaman tabii ki şu an, yani o dönemde İspanyollar var. İspanyollardan kurtarmışlar orayı. Sonra Osmanlı'nın düşmanı ile Kuzey Afrika'nın düşmanı aynı olduğu için, yani 5. Charles, o zaman merkezi İspanya, ama Doğu Avrupa'ya kadar etkisi var, Doğu Avrupa'ya kadar. Hardin Barbaros Kanuni Sultan Süleyman'a bir mektup gönderiyor. Diyor ki bizim düşmanımız aynı. Biz batıda Şar'la karşı savaşıyoruz. Siz doğudan, yani Avusturya tarafından savaşıyorsunuz. Gücümüzü birleştirelim. Hı hı. Ben memleketimi size bağlayabilirim. Sizin olsun. Yeter ki bize barut gönderin. Bizde adam var, gemi var, top var, barut yok. Hmm. Kanuni ne yapıyor? bir ferman gönderiyor. Tabii ki fermanla beraber işte onlarca gemi, barut yüklü. Fermanda yazıyor ki seni Cezayir eyaletine vali olarak atadım. Evet, yani Kuzey Afrika ilk başta korsanlar tarafından, Türk korsanları tarafından fethediliyor. Daha sonra Osmanlı'ya isteyerek bağlanıyor. Yani işgal söz konusu değil. Savaş Müslümanlara, Araplara karşı olmadı. İspanyollara karşı oldu. Ve iyi ki oldu. Eğer olmasaydı ben şu anda gayrimüslim bir İspanyol olabilirdim. Ama İspanyollar esmer, siyah saçlı bir milleti kabul ederler mi? Zaten dedelerimizi Endülüs'ten çıkardılar. Yahudileri de çıkardılar. Sadece Müslümanları değil.
Evet, o zaman şöyle tabii, aslında yobazlık çok büyük bir tehlike. Yani günümüz içinde. O zamanın da Hristiyan yobazları.
Evet.
Onlar o zaman dünyaya düz diyorlardı.
Evet.
Bilimle din ayrı diyorlardı. Hatta evet, şimdi ateistlerin kullandığı o jargon oradan geliyor aslında. Yani o zamanın dünya düz diyen yobaz Hristiyanlık kafası tabii ki bilimle çelişiyordu.
Aynen.
Tabii.
Aynen.
Ama
İslam'da öyle bir sorun yok.
Tabii ki.
İslam'da ayeti kerimeye baktığımız zaman vel arda ba'de zelike dahaha, yani yer küreyi yuvarlak yaptı. Ya hatta dahaha anlamı yumurta şeklini verdi. Bakıyoruz ki bu bilimle çelişmez. Ta 15 asır önce Kur'an'da bilinen bir ayet bu.
Bu Kur'an'ın bir mucizesi.
Evet, evet, evet.
Allah'ın varlığının bir delili. Hiç kimsenin bilemeyeceği bilimsel gelişmeler şu anda teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkmış oluyor ve bunu da ancak Allah'ın söyleyebileceği, hiçbir insanın bilemeyeceği bilimsel gerçekler Allah'a çok şükür günümüzde ortaya çıkıyor. Sayın hocamız Adnan Oktar'ın bu konuda kitapları vardır.
Evet.
Kur'an Mucizeleri 1, 2, 3, 4.
Tabii.
Kur'anmucizeleri.com internet sitesi. Gerçekten insanların imana kavuşması ve onu geliştirmesinde çok önemli rolü var. Allah'a çok şükür. Ama o zaman dediğiniz gibi Endülüs'teki o dönemde Hristiyan yobazlığı.
Evet.
Yani her anlayışın, her dinin, her düşüncenin yobazlığı vardır.
Evet.
Katılık, gerçeğinden uzaklaşma, sevgiden uzaklaşma,
şimdi
birlikten
değişti
uzaklaşma.
Ama. Şimdi çok değişti.
Şimdi değişti.
80'li yıllarda İspanya Kralı Endülüs tarihinin İspanya tarihinin bir parçası olduğunu kabul etti. Kanunen artık İslam medeniyetini dışlamıyorlar. En az kanunu. Belki uygulamalarda bazı marjinal kesimler tarafından bazı sorunlar yaşanabilir ama kanun tarafında bir sorun kalmadı İspanya'da. Şu anda İspanya'da İslamiyet yayılıyor yavaş yavaş.
Her yerde yayılıyor.
Her yerde. Almanya'da.
Evet.
Almanya'da davetçiler çok çalışıyor. Almanca olarak İslam'ı anlatıyorlar. Yani eğer kanun izin verse Almanya ve Avrupa diğer ülkelerinde hepsi Müslüman olur. Çünkü sahih ve doğru ihtiyacı var insanın.
Evet, Kur'an hak,
evet, evet,
Allah
evet.
var. Dediğiniz doğru ve o çağdayız. Yani gerçekten o çağdayız inşallah.
Evet.
İslam'ın bütün gönüllere ve akıllara yerleşeceği inşallah. O güzel ahlakı ancak tabii biz Müslümanlar olarak İslam'ın, Allah'ın istediği gibi bizden Peygamber Efendimiz'de olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem güzel modelini oluşturabilmek ve insanlara o konuda örnek olup gözlerine, gönüllerine, kalplerine, akıllarına, hayatlarına öyle hitap edebilmek.
Evet.
O açıdan yobazlık tehlikeli ve
tabii,
gerçek
tabii,
İslam
tabii,
çok
tabii,
önemli.
Tabii.
Yoksa Batı'nın da korkusu yobazlıktandır. Yani gerçek İslam'dan
evet,
değildir.
Evet,
yani
evet,
o bütün şeylerin kaynağı yobazlıktır. O yüzden o düşünce tarzını ortadan kaldırarak anlatımla gerçeğini ortaya koyarak gerekiyor. Ve bunun için de en başta ve Orta Doğu'daki bütün İslam dünyasındaki sorunların bir köklü çözümü olarak da ayrıca daha da önemlisi birinci sebep olarak Allah'ın emri olduğu için Müslümanlar şeytanları Allah'a sınırım siz ayrılıp dağılmayın diyor.
Evet. Yani Allah'ın ipine sarılın.
Allah'ın ipine sımsıkı sarılın,
evet.
Ayrılıp dağılmayın. Siz bir ve beraber olmazsanız yeryüzünde bozgunculuk çıkar diyor başka bir ayet-i kerimede.
Aynen.
İslam coğrafyasının bütün Müslümanlarının kardeşliğini ve birliğini sağlamak gerekiyor, değil mi?
Evet, evet. Bu aslında eskiden çok kolay yapılıyordu. Hı hı. Eskiden Arap, Türk, Fars, diğer milletler aynı millet hissediyordu kendini. Bırak Müslümanları, gayrimüslimler bile. Hı hı. Hazreti Ömer bir sefer Medine sokaklarından geçerken yaşlı bir Yahudinin para istediğini böyle dilenirken gördü onu böyle. Soruyor, sen niye dileniyorsun? Diyor ki param yok, bütün paramı haraç olarak ya da işte cizye olarak vermiştim gençken. Aa, diyor ki Beytülmal, yani işte Merkez Bankası, evet, gibi, evet. Beytülmal'dan sadece Müslümanlara değil gayrimüslimlere de para vermeniz gerek, maaş bağlamanız gerekiyor. Hı-hı. Çünkü bunlardan, yani Müslümanlardan zekat alıyorsak gayrimüslimlerden de haraç alıyoruz. Tabii ki zekat vermedikleri için haraç alıyoruz. Sadece, hı-hı, aynı miktar veriliyordu ama ismi değişti.
Vergi.
Evet, vergi işte. Evet. Yani Müslüman gayrimüslimlerle beraber hukuki anlamda eşittir. Hazreti Resulullah Medine-i Münevvere'de ilk İslam devletini kurarken ne üzerine kurmuştu? Bir anayasa üzerine kurmuştu. Vesikatul Medine. Medine vesikası veya Medine belgesi. Evet. Medine belgesini yazarken Resulullah şöyle yazmıştır. Muhacirler, Ensarlar ve Yahudiler tek millettir. Yani bu kadar, o çağda bu kadar laik ve seküler bir metin yazılmamış. Hazreti Resulullah yazmıştır.
Çünkü demokratik devlet, diyelim.
Demokratik, evet.
Evet. İnsan, evet, haklarına uygun, aynen, demokratik.
Aynen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileri Müslümanlarla beraber hukuki anlamda eşit tutmuştur. Hı hı. Bunu tekrar yaşamamız gerekiyor. İslam'dan diğerleri, İslam'dan korkmamaları gerekiyor. Çünkü, evet, İslam kimseyi dışlamaz, kimsenin hakkını da eksiltmez.
Evet. Bu konuda Türkiye'nin rolünü nasıl görüyorsunuz? Demin, evet, kısaca bahsettiğimiz,
evet,
gibi.
Evet, sorunun biraz uzattık.
Yo, estağfurullah. Hı-hı. Çok güzel oluyor. Hem aydınlatıcı oluyor, hem, hı-hı, katkısı çok da iyi oluyor. Sizin bakış açınızla, evet, dinlenmesi, öylece o bilgilerin yoğrulması da ayrı bir katkı. Evet. Bizim için, Türkiye için de, hı-hı, aydınlar için de aynı şekilde. O nedenle hem Tunus'un bakış açısını, evet, sordum. Evet. Hem de bu birliği teşkil etmedi tabii, eski Osmanlı'nın, hı-hı, mirası, Türkiye'de, hı-hı, bir tecrübe var.
Evet.
Dolayısıyla o tecrübenin mesela Endonezya'da, hı-hı, veyahut Malezya'da ikiz kuleler var büyük mesela. Hı-hı. Çok güzel teknolojileri, hı-hı, işte sanayileri vesaire, ama mesela bir birlik teşkil etmedi. Onlar öncülüğü kendi şeyi olarak görmezler, görmüyorlar. Türkiye'ye, hı-hı, doğru bakıyorlar.
Tabii. Türkiye'nin aynı tecrübesi şekilde var. Mi? Tabii, aynen, aynen. Yani şimdi Kuzey Afrika'da hani anlattım ya, tarihi bir şey var, bir bağlılık var, hı hı, Türk milletine. Bir de milliyetçilik bizde, Arap milliyetçiliği bizde çok güçlü değil. Şeyden değil aslında yani. Bizim kökenimiz aslen Arap olmayabiliyor büyük ihtimalle. Çünkü Kuzey Afrika'nın yerli halkı Berberiler. Berberiler, Türkler ya da İranlılar, Müslüman bir halk, Arap değildir. Ama dedelerimiz isteyerek Arapçayı öğrenmişler ve şu anda yani Kuzey Afrika'nın tamamı Arapça konuşuyor. Hı hı. Araplık bizde bir kültür sadece. Evet. Belki onun için biz Türklerle sorun yaşamadık yani. Hı hı hı. Belki bazı toplumlarda hani işte ayaklanmalar olmuş Osmanlı Devleti'ne karşı falan, ama Kuzey Afrika'da öyle bir şey yaşamadık. Hatta Osmanlı Devleti 1923'te bitti, değil mi?
Evet.
Tunus'ta Osmanlı eyaleti, hı hı, 1957'ye kadar devam etti. Hı hı. Yani merkezde devlet ortadan kalktı ama eyalet devam etti. Libya'da daha uzun süre, 69'a kadar, Kaddafi'nin yaptığı darbeye kadar. Yani Osmanlı valisi o tarihe, hı, kadar devam etti. Tabii ki vali değil de kral olarak devam etti. Ama aynı Osmanlı Devleti'nin atadığı valilerin soyundan gelen, hı, valiler kral olarak devam ettiler. Onun için biz şunu diyebiliyoruz yani. Araplar Türk sistemine, Osmanlı Devleti'ne sahip çıktı. Hı. Yani böyle arkadan vurdu diyenler oluyor. Ama o Osmanlı'nın bir sorunu. Yani Şerif Hüseyin bir Osmanlı valisi olarak İngiltere ile bir anlaşma yaptı ve Osmanlı'dan ayrıldı. O Osmanlı Devleti mekanizması ve teşkilatı içinde bir sorun. Arap milletini bağlayamaz.
Evet. Peki bu birlik, mesela Avrupa Birliği diyoruz. Hı hı. Yani Avrupa Birliği biz imparatorlukken yüzyıllar boyunca daha İtalyanlar kendi birliğini, Almanlar kendi birliğini sağlayamamıştı.
Evet.
Ve şimdi Osmanlı'nın o yönden, ben birçok tezde de bunu bazı tezlerde gördüm. Batı Avrupa'nın oluşmasında Osmanlı faktörü. Hı-hı. Yani o zamanın kaşifleri Osmanlı'ya gelip nasıl farklı dinlerden, farklı mezheplerden, farklı kökenli insanlardan, insanların beraber huzurlu bir yaşam sürdüklerini bizzat müşahede edip bu topraklarda o İslam ahlakının getirdiği o sosyal hayatı teşhis edip daha sonra Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın kurulmasında bunun bir rolünün olduğu, oradaki aydınların zihniyetinde bir rolünün olduğu.
Evet. Hatta şunu destekleyen bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi Avrupa'da toprak sistemi, arazi mülkiyeti sistemi feodal sistem idi uzun süredir. Böyle ta Roma'dan 19. 20. yüzyıla kadar, sanayi devrimine kadar topraklar küçük parçalar olarak seniyörler tarafından yönetiliyordu. Osmanlı'da, Abbasi Devleti'nde, daha önceki Emevilerde toprak Allah'ındır, milletindir yani. Ortak. Yani biz namazı cemaat olarak kılarken Hobbes felsefesine bakıyoruz ya da Nietzsche felsefesine bakıyoruz. Birey. Birey aslında Avrupa'da merkez. Cemaat değil. Onun için Avrupa birleşememiş asırlar boyunca. Avrupa'da kaç dil var, kaç din var, kaç mezhep var. Birleşemediler. 100 yıl savaşını herkes biliyor.
Tabii.
Onun için Avrupa'da bölünmeye kabiliyeti var. Yani Avrupa Birliği devam etmeyecektir. Ben buna eminim. Ama Müslümanların birleşmeye kabiliyeti var. Evet, bölündük. Hı hı. İşgal bizi bölmüş. İşgalden önce Osmanlı himayesi altındaydık. Tek devlettik. Yani ben bir Tunuslu olarak, öteki bir Yemenli olarak, öteki bir Romanyalı olarak bütün üç kıtayı pasaportsuz gezebiliyordu.
Değil mi?
Tek millettik. Ya din farklı olabilir. Hı. Romanya Hristiyanları ile Sudan Sufileri tek millete mensuplardı. Öteki sarışın, öteki simsiyah. Ama tek millet, tek devlet.
Evet.
İşte İslam birleştiren bir faktördür.
Evet.
Ayıran değil. Ama marjinallere baktığımız zaman maalesef İşte mezhep ayrımcılığı, din ayrımcılığı, şu andaki mesela Suriye'de akan kanların arkasında bu ayrımcılık var, marjinaller maalesef.
Onlar zaten yani bazı komünist onlar. Yani evet. Mezhep ayrılıkları diyorlar, evet, ya bazı, evet, aydınlar, hani bazı, evet, haberler, evet, Alevi Sünni, hiç ilgisi yok. Hiç,
evet,
ilgisi,
evet,
yok. Yani,
evet,
direkt yani zalimler zaten.
Evet,
yani,
evet,
öyle yetiştirilmişler.
Aha.
Marksist-Leninist ideolojiyle,
evet,
zaten savaşlardan sonra çizgiyle ayrılmış, başına, evet, kişiler, evet, getirtilmiş.
Evet.
Bunlar zalim diktatörler,
evet,
felsefeleri,
evet,
belli, yani, hı-hı, komünist şeyler. Hı-hı. Halkı da ezmişler, gayet basit. Yani Alevi, aynen, Sünni bunlar hiç ilgilenmez
değil,
öyle
değil,
şeylerle.
Zaten rejime karşı Alevi çok söyledi.
Evet, evet.
Rejime karşı, hatta devrime katılan çok Alevi var. Ve de bakıyoruz videolarda, Hristiyanlar da katılıyor devrime. Yani bu çünkü bir din ve mezhep savaşı değil, özgürlük savaşıdır.
E tabi halkları eziyorlar, hiçbir özgürlüğü, yani canlarının özgürlüğü bile yok yani. Bırak mallarının, inançlarının, hayatlarının,
evet,
değil mi, demokratik,
evet,
haklarının, insan haklarının hiçbir... Ama bunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemde bu Arap Baharı'nın olacağını müjdelemiş. Yani dört dönemden bahsediliyor. Asr-ı Saadet dönemi, sonra Osmanlı dönemi, daha sonra bu diktatörler dönemi.
Evet, evet, evet. Onu şimdi
bu,
yaşıyoruz.
Evet, o diktatörler döneminin bitmesiyle yeniden Asr-ı Saadet dönemi.
Evet.
O döneme girme.
Hazreti İsa'nın dönüşü, Hazreti Mehdi'nin çıkışı. Tabii tabii, hepsi hadislerde okuyoruz. Yani yaklaştı sanki.
Evet, tam onun içindeyiz. Yani bu Bunlar da onun alameti zaten inşallah. Önümüzde güzel dönemler var. Allah'ın izniyle bize düşen Müslüman kardeşlerimizle mezhep farkı gözetmeksizin, dil, renk farkı gözetmeksizin, Allah'ın bize emrettiği gibi, onun kulu olarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği olarak birleştirici olmak, hep sevgiyle, muhabbetle, değil mi? Yani farklı camialar olabilir. Önce camiaların o kardeşliğini tesis etmek, kendi ülkemiz içinde ve İslam dünyası içinde, bu olaylar onlara vesile olacak inşallah. Onu tesis etmeye yönelik o birlik yine ülkeler kendi sınırları içinde, kendi yönetimlerinde olsun.
Tabii.
Ama pasaporta gerek yok, vizeye gerek yok. Evet. Herkes gitsin, gelsin, o kardeşlik ruhu yaşansın, ekonomik işbirliği artsın, refah düzeyi artsın, askeri birlik olsun. O zaman kimse işgale gelmesin. Ama caydırıcı birlik olsun, barış gücü olsun.
Evet,
değil
evet.
mi? Ne terör kalır o zaman, ne savaş kalır. O zaman silaha da gerek yok. Kardeşlik ve barış ortamını hazırlamak için Müslümanlara Allah'ın bu emri zaten.
Aynen. Şimdi devlet şekillerine baktığımız zaman, ulus devlet çıkmaya başlayınca 19. yüzyılda sınırlar çizildi. Sınırları işgalciler, İngiltere ve Fransa daha çok belirgin hale getirdi. O dönem diktatörlük dönemiydi ve şimdiye kadar devam ediyor. Devlet şekli, yani bir asırdır müdahale edici bir devlet. Her şeyi müdahale eder. İnsanın inancına, kıyafetine, siyahat özgürlüğüne, her şeyine müdahale ediyor. Aslında biz bu dönemi bu devrimlerle bitiriyoruz ve hizmetçi devlet, koruyucu devlet sistemine geçmemiz lazım. Devlet sadece halka refah sağlayacak, hizmet verecek, dış müdahalelerden orduyla koruyacak. Hatta polisin aslında polise hiç gerek yok. Çünkü biz Tunus'ta yaklaşık 6 aydır sokakta polis görmedik. O zaman hırsızlık o olayları tamamen kalmadı yani.
Allah Allah.
Halk kendi mahallesini korudu. Halk, yani mahalleki gençler mahallelerde işte gruplar oluşturdular. O koruyucu grupların isim listesini askere verdiler. Biz mahallemizi koruyoruz. Polise de gerek yok. Polis kimden, kimi koruyor? Zalim diktatörü halktan korumak için kurulmuş bir kurumdur. Biz Tunus'ta 6-7 ay polissiz yaşadık ve hiçbir sorun yoktu. O devrim döneminde 2001'in başında. Onun için biz eğer böyle devlet sistemine geçersek, koruyucu ve hizmetçi devlet sistemine geçersek, o zaman pasaport da gerek kalmaz. Yani devletler sadece hizmet edecek. Ya ben bu milletvekilini seçtim, bu milletvekili sonra bakan oldu, başbakan ya da cumhurbaşkanı oldu. Niye seçtim ben? Beni ezmek için değil, bana hizmet versin diye seçtim. Demokrasi buna götürür. Eğer hizmet edecekse, o zaman niye kendi polisini beni rahatsız etmek için gönderir? Göndermez. Polis sadece asayişi sağlayacak. Halkı ezmeyecek. Yani şu anda Türkiye'de bunlar yaşanıyor. Çoktan, yani 60'lı yıllardan beri. Evet, demokrasi uygulanmaya başlandı ve şimdi daha çok güzel hale geldi. Tunus'ta bunları yeni başladık yaşamaya. Yani bakıyorum, bir eylem oluyor. Halk mesela sokağa dökülüyor. Polis sadece o topluluğu yönlendiriyor. Şu sokağa girin, şu caddeye girmeyin falan. Karşı taraftan başka eylemcilerden korur. Nadiren böyle gaz bombası atıyor. Sadece şiddet uygulandığı zaman. Bunları yeni anlamaya ve yaşamaya başladık.
Evet. Demokrasi ve insan hakları Kur'an'dan aldığımız özellikler.
Evet.
Çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor, şeytanlara Allah'a sığınırım, dinde zorlama yoktur.
Aynen.
Diyor. Başka bir ayet-i kerimede sen onların üzerine bir zorlayıcı ve baskıcı değilsin, sen sadece teklif edicisin.
Hazreti Resulullah söyledi.
Evet. Dolayısıyla en geniş özgürlükler, hürriyetler, demokrasi İslam'da vardır zaten, Müslüman'da.
Lekum dinukum veliyye dini. Dininiz sizin, dinimiz bizim. Yani cin özgürlüğü var İslam'ın içinde.
Evet, her türlü özgürlük. Yani evet, evet. Yani hiçbir sosyal, psikolojik, evet, hiçbir evet. baskı yapılamaz aynen, insanlar aynen, üzerine. Aynen. Allah onu haram kılmış.
Evet, evet.
Dolayısıyla özgürlük sevgiyle, muhabbetle anlatarak mesela kan dökülmesinin biteceği bir dönem olarak evet, söyleniyor. Evet, Hazreti evet. Mehdi'den bahsettiniz.
Evet.
Hazreti Mehdi kimsenin burnu kanamayacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Bakın bu çok önemli. Çünkü evet. şu anda ileri düzeyde çağdaş ülkeler dediğimiz Batı ülkeleri bile olayları mecburen bomba atarak kendi düşüncelerinde sonlandırmaya çalışıyorlar. Yani tam barışta böyle sabır gösteren pek kimse yok. Ama Hazreti Mehdi öyle bir kişilikte bir insan ki her türlü konunun çözümünü sevgide, muhabbette, birlikte, barışta, muhabbette, diplomaside arayan ve insanların aklına, kalbine hitap ederek yani zorlamadan uzak tam özgürlükleri veren bir kişilikte olduğu için onun döneminde silahların kalkacağı söyleniyor.
Evet,
bakın
evet,
yani
evet, evet.
hakikaten de onların o materyallerin insanların ihtiyacını karşılayan teknolojiye dönüşmüş olduğunu
evet,
düşünün.
Evet, evet.
Ve o paraların, harcamaların, devlet bütçelerinin silaha gitmediğini düşünün.
Evet,
dünyaya
evet,
bereketli
evet.
hale gelir
evet,
değil mi?
Evet.
Sadece Amerika'nın yanlış hatırlamıyorsam $640 milyar
evet.
silahlanmaya ayırdığı para. Bunun insanlığa, Afrika'ya, açlara, ihtiyaçlara gittiğini düşünün o
evet,
paranın.
Evet,
Amerika'da
evet.
da evsizler, barksızlar
tabii,
var
tabii,
mesela.
Çöplerden
ve diğer ülkelerinde Rusya'nın, Çin'in,
evet,
Fransa'nın
evet.
o bütçelerin hepsinin insanlık hizmetine girdiğini düşünün. Değil mi? Yani
bunlar aslında
bereketlik bolluk gelir.
Böyle bugün böyle şeylere baktığımız zaman Etopya gibi böyle hayal gibi geliyor ama aslında tarihimizde bu günler yaşanmıştı.
Elbette.
Hazreti Ömer döneminde zekat paralarını fakirlere dağıtmışlar. Ama para arttı. Ne yapsınlar? Dağlarda yem, şu kuşlara yem olarak o parayı harcadılar. Yani para adil bir şekilde dağıtılırsa artar. Artar çünkü insan tüketici bir yaratık değil sadece, üreticidir. İnsan tükettiği kadar üretmiyor, tükettiğinden fazla üretiyor. Belki Mao Zedong'un çok meşhur bir sözü var, hatırlarsınız. Çocuk tek bir ağızla ama iki elle doğar. Tek ağızla tüketir, iki elle üretir. Yani iki katını üretir. Onun için adalet önemli. Adalet, İslam'daki adalet. Adil bir şekilde sermayeyi dağıtırsak o zaman ne açlık kalır, ne hırsızlık olur. Bunlar ahir zamanda da yaşanacağını hadislerde okuyoruz yani.
Evet.
Ve Mehdilik aslında benim kanaatim Caferi mezhebindeki işte 12 imamın, 12. imamın zamanın sonunda bir mağaradan çıkması söz konusu değil bence yani. Mehdilik daha çok bu kadar basit değil yani.
Yok, onlarınki evet. birazcık tabii böyle evet. ruhani bir anlayış. Öyle
evet.
değil. Yani
evet.
Mehdi hidayete ermiş ve erdirilen
aynen.
hidayete vesile
aynen.
olan bir kişi. Çünkü
aynen. Aynen.
bütün müceddidler kişidir. Bütün
evet.
peygamberler kişidir.
Evet.
Mehdi de elbet bir kişi olacak.
Aynen.
Onun camiası
evet.
olacak. Onun anlayışı, fikirleri evet. insanlara yayılacak.
Tabii.
Bir insan olmadan
evet, yani
olmaz.
Peygamberler
yani,
insan ise
tabii.
Mehdi insandan üstün bir yaratık olmayacaktır yani. İnsandır.
İnsan olacaktır.
İnsandır, evet.
evet insan, tabii.
İnsandır. Annesi, babası doğal bir şekilde geldi
evet.
dünyaya yani ve bir lider olacak.
Evet,
adaleti sağlayacak. Hazreti İsa onun arkasında namaz kılacak.
Evet.
Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da. Ve burada bir başka bir müjde var. Belki açık olarak söylemiyor. Yani o satırların, hadisin satırların arkasında okuyabiliriz. Şu anda Mescid-i Aksa'nın altında kazılar yapılıyor, tüneller falan. İşte Mescid-i Aksa yıkılacak diye çağrılar geliyor Filistin'den ama Hazreti Resulullah bize ne dedi? Hazreti İsa Mescid-i Aksa'da Mehdi'nin arkasında cemaate katılacak. Demek ki ahir zamanda, ahir zamana kadar kalarak Mescid-i Aksa yıkılmayacak.
Elbette, inşallah. Evet. Ve orada Hazreti İsa Aleyhisselam Kur'an'a tabi olan bir Müslüman olarak Hristiyanları da Müslümanlaştıracak. Bütün
evet,
dünya,
evet,
işte altın
evet,
çağ
evet,
dediğimiz,
evet.
İslam'ın dünya hakimiyeti
Aha,
dediğimiz Hristiyanların Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olmasıyla, onun da Kur'an'a tabi olmasıyla, hak din, son
Zaten
hak din olarak.
zaten Hristiyanlık hak din idi. Yani Allah'a inanan, peygambere inanan bir millet. Ama ne zaman ki İncil ve Tevrat'ta değişiklikler yapılmaya başlandı, siyaset dine müdahale etmeye başlandığı zaman, o zaman Hristiyanlık özünden uzaklaştı. Bir hadis daha var. Vatikan'da İncil'in, doğru İncil'in saklandığı söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru İncil, tahrif edilmemiş. Saklanmış, saklıyorlar. Eğer o ortaya çıkacak çıkarsa, o zaman Hristiyanlar din değiştirmelerine gerek yok. Kendi kitaplarına inansınlar, Müslüman olurlar zaten.
Doğru söylüyorsunuz,
evet.
Evet inşallah. Ve biz şimdi o dönemin içindeyiz. Yani bu çalkantılar, bunların hepsi bir gelecek güzel doğumun sancıları olarak ve biz bunu yaşıyoruz. Çok kısa önümüzdeki vade dönemde de inşallah biz Müslümanların birleştiği, bir olduğu, ilk önce İslam dünyasında o birlik beraberin sağlandığı ortamı göreceğiz inşallah.
İnşallah, evet.
Olaylar oraya doğru gidiyor. Ve ondan sonra Hazreti İsa'nın çıkışını dediğiniz gibi görüp, sonra da Hristiyan dünyasının ve aynı zamanda başta bahsettiğiniz sizin Mesih dediğiniz, yani Kral Mesih, Yahudilerin beklediği Kral Mesih, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdelediği Mehdi'dir.
Evet.
İkisi aynı kişidir. Yani Kral Mesih, çünkü başka bir hadisler de var. Hazreti Musa Mehdi olmak istemiş.
Evet.
Yani hani bu Mehdiyet konusunda İsrailiyat
evet,
demelerin
evet.
sebebi o. Yani 3000 yıldan beri, hatta çok daha fazla yıldan beri Mehdi beklenen ve bilinen bir kişi. Tevrat'ta Kral Mesih olarak yer alıyor. Hazreti Mehdi aynı kişi. Dolayısıyla Musevilerin de çoğunun İslam olması ahir zamanda altın çağda işte dünyanın ekseriyetinin, çoğunluğunun Müslüman olması ile sonuçlanan güzel bir dönem
İnşallah.
Olacak. Biz o dönemin başındayız Allah'ın izniyle şimdi.
İnşallah.
Ona yakınız dediğiniz gibi.
Yani hazırlıklı olmamız gerekiyor. Böyle beklemek olmuyor, beklemekle. Yani hazırlıklı olacağız. Çünkü çok büyük olaylar çıkacak. İnsanı Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olarak yatar, kafir olarak kalkar, kafir olarak yatar, Müslüman olarak kalkar. Yani hiç beklenmedik olaylar çıkabilir. Onun için
Doğru.
Sağlam inanç lazım. Yani hazırlıklı olmaktan kastım bu.
Çok doğru, evet. Yani iman sağlamlığı ve onun için tahkiki iman,
evet,
Allah'ın izniyle.
Evet.
İman hakikatlerinin çok iyi anlatılması, insanların Darwinizme ve ateizm gibi yanlış ideolojilerden bu anlamda sakındırılması
Aynen.
ve güçlü bir iman. İnşallah o geldiği için şu anda bazı ilerlemeler oluyor İslam dünyasında Allah'ın izniyle. Çünkü şu anda mesela örneğin Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın 300'ü aşkın eseri var.
Evet.
70'in üzerinde dile çevrilmiş durumda.
Arapça dahil.
Evet.
Ben okuyorum onu.
Evet. 800'ün üzerinde internet sitesi var. Onların da yabancı dilleri
evet,
var.
Evet.
Ve bu bütün dünyaya yayılmış durumda. Şimdi internetle bir tuşa bastığınızda Amerika'da okunabiliyor, Hindistan'dan okunabiliyor ve birçok dilde. Herkese Allah'ın varlığının delilleri ulaşmaya başladı ve dediğiniz gibi o yüzden Müslüman olma sayısı artıyor
evet,
her
evet.
ülkede Allah'ın izniyle. Burada dediğiniz gibi sağlam iman temeli ve şimdi yaptığımız gibi Allah'ın izniyle birlik çağrısı, Müslümanları birleştirmeye gayret eden faaliyetler içinde bulunmak.
Evet. Yani birleşmemiz için ilk başta milliyetçiliği ırkçılıktan kurtarmamız lazım.
Doğru.
Evet, insan kendi milletini inkar etmeyecek. Ama affedersiniz, ırkçılık hayvanların bir özelliğidir. Yani güvercinler beraber uçar, kargalar beraber uçar, karışmazlar. Irkçılık bu. Hayvanlıktan gelen bir şey. Bundan uzak durmamız lazım. insan kendi milletinin gelenek ve kültürüne sahip çıkmasında bir sorun yok ama tabii diğer milletlerle kaynaşması lazım. Hı hı. Yani Türklerin Araplarla, İranlılarla, Endonezyalılarla, Arapların da diğer Müslümanlarla karışmaları, kız alıp vermeleri. Benim yaptığım gibi, ben Türkiye'den evlendim. Çocuklarımın kanı melez, Türk, Arap. Hı-hı. Arapça da konuşurlar, Türkçe de. Asıl kaynaşma o düzeyde yapılması Hı-hı. uygun yani. Çünkü aile toplumun ilk çekirdeğidir. Böyle yakınlaşırız ve kaynaşırız ve bir İslam milleti birleşebilir. Sınırlar şu anda görüyoruz, Türkiye hükümeti maşallah. Yani kaç ülkeyle vize uygulamasını kaldırmış.
60 ülke
civarında. Evet, evet, evet, evet. Afrika ülkelerinin yaklaşık 20-22 ülkesinde hı. temsilcilik açmış. Hı hı. Önceden Türkiye sadece Kuzey Afrika ile münasebeti vardı. Güney Afrika, Orta Afrika, Batı Afrika ile fazla bir şey yoktu. Şu anda büyük yatırımlar yapılmaya başladı. Ticaret kötü bir şey değil. Osmanlı'da sadece gayrimüslimlere izin verildiği bir sektördü. Hı. Ama ticaret aslında güven ister. Ben size güvenmesem ticaret nasıl yapayım? Onun hı. için güvendiğimiz Müslüman, Afrika Müslümanıyla, Malezya Müslümanıyla, Surinam Müslümanıyla ticaret yaparım. Hı hı. Yani beraber kar ederiz, beraber de kaybedebiliriz. Ama o beraberlik önemli. Surinam bu arada Afrika, Güney Amerika'da %20'si Müslüman olan bir ülke. Çok ilginç bir şey, Güney Amerika'da.
Evet.
Ve yapay bir toplum. Yani doğal olarak oluşmamış o toplum. Hmm. Siz bilirsiniz, İngiltere İmparatorluğundan önce Hollanda denizcilikte öncüydü. Hmm. Hindistan'dan, Afrika'dan, farklı farklı yerlerden işçi getirmiş Güney Amerika'ya. Hı hı. Ama Hindistan, Endonezya ve Afrika Müslümanları orada bir olup hı hı. Hollanda'ya karşı ayaklanmışlar ve devlet kurmuşlar. İşte beraberlik budur. Yani Endonezya nerede, Nijerya nerede? Hı hı. Hollanda'nın getirdiği Endonezya, Hindistan ve Nijerya Müslümanları şu Venezuela'nın o tarafında, Güney Amerika'da köle olarak getirdiği Müslümanlar orada birleşip devlet kurmuşlar. Şu anda o toplumun %20'si Müslüman. Gayrimüslimleri de var. Hinduler, farklı dinler, Hristiyanlar da var. Dil olarak da Surinam dili, Surinamca, yine yapay bir dil. İçinde Hintçe, Malezyaca, Afrikanca, Hollandaca var.
Flamenci.
Flamenci de evet. Bu bir Müslüman birliğin bir örneği aslında. Bunu evet. söylemek istedim.
Evet, çok güzel. Şimdi siz tarih, tabii doktoranızı da tarih üzerine yaptınız ama gazetecilik icra ediyorsunuz. Ben de lisansımı gazetecilik ve halkla ilişkilerde yapmıştım. Ondan sonra Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü'nde şimdiki Dışişleri Bakanımız Sayın Davutoğlu'nun başkanlığında Marmara Üniversitesi'nde master'a devam etmiştim. Şimdi sizin kartınız Tunisia News Network.
Evet.
Değil mi? Yeni bir kanal.
Haber Ağı, evet. Yeni kurduğumuz bir kanal. Özel bir kanal. Tarafsız olmayı tercih ettik. Hiçbir partiye bağlı değiliz. Hiçbir partiye hizmet etmeyiz. Gerçek neyse onu yansıtmaya çalışırız. Kanalımız geçen ay faaliyete geçti. 2 gün önce logomuz ekrana çıktı. Nilsat ve Nilesat uydusunda izlenebiliyor. Haber bültenimiz altyazılı olarak veriliyor şimdilik. Bayramdan sonra canlı yayına geçiyoruz. Çünkü şu anda bayram tatilindeyiz. Haberleri yazılı olarak veriyoruz. Bir de Sayın Hocamızı buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kanalımızda yaratıcılık ve işte evrimle ilgili belgesellerini bize hediye olarak vermeyi kabul etti.
Tabii,
biz onları o belgeselleri yayınlamaktan, kanalımızda yayınlamaktan gurur duyarız.
İnşallah, Allah razı olsun. Bu demin konuştuğumuz iman çalışması için de çok önemli bir yer tutuyor ve büyük bir hizmettir.
Aynen.
Gerçekten. Aynen. Allah razı olsun. Allah bereket versin televizyona.
Teşekkür ederim.
Hizmetlerini daim etsin ve inşallah çok önemli bir misyon, görev üstlenmiş olacak bu şekilde.
İnşallah.
TNN'e. İnşallah bizim televizyonumuzla ve Sayın Hocamızın eserleriyle her zaman biz de sizin yanınızda oluruz inşallah.
İnşallah. Teşekkür
İnşallah.
Ederim.
Eğer eklemek istediğiniz başka şeyler varsa şu an...
Yani şu an eklemek istediğim Suriye ile ilgili aslında. Hı. Bazı hadislerde Şam'da büyük bir savaş çıkacağı görüyoruz bazı hadislerde. O savaş büyük ihtimalle bu savaştır.
Hı hı.
Çünkü olaylar Tunus'ta başladı, Libya'da devam etti, Yemen ve Mısır'da bitti olaylar. Şu anda değişime girildi o 3-4 ülkede.
Hı hı.
Ama Suriye'de olaylar hala devam ediyor. Ve dünya çapında kutuplaşmalar başladı.
Hı
hı. Yani işte halk tarafını tutan mesela Türkiye, bazı Arap ülkeleri de var, Katar gibi, Tunus gibi. Bir de Beşar Esad rejimini tutan bir kutup daha var. Rusya, Çin, İran, Lübnan bir kısmı. Bu ne hatırlattı bana? Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı küçük bir olayla başladı, sonra yayıldı. Yani Sırplar Avusturya veliahtını öldürmüşler. Tabii ki her ülkenin bir taraftarları var. O taraftarlar araya girince savaş büyüdü ve bütün Avrupa'yı kapladı. Osmanlı da devreye girdi ve yıkıldı. Şimdi de aynı olayın tekrar yaşanmasını inşallah görmeyiz Suriye konusunda. Çünkü gerçekten büyük devletler girerse bu savaşa mahvolur bütün bölge yani. Ve Türkiye taraf yani. Rejim tarafı değil, halkın tarafı, özgürlük tarafı. Umarım ki Birinci Dünya Savaşı'nın senaryosu Suriye'de tekrarlanmaz.
Şimdi Armagedon'u bekleyen bazı evangelist zihniyetler var ama Sayın Hocamız onu çok güzel izah etti. Irak Savaşı'dır dedi Armagedon. Çünkü aynı hadisteki gibi birçok bayrağın da girdiği, birçok ülkenin girdiği ve bir ordunun kaybolduğu hakikaten,
evet,
Irak ordusunun
evet.
kaybolduğu o savaş Avrupa ülkesinin bütün bayraklarının katıldığı, birçok ülkesinin katıldığı Irak Savaşı.
O hadiste altın değersiz olacak diyor ya Resulullah.
Evet.
Görüyoruz ki Saddam'ın bastığı dinar, Irak dinarı üzerinde Saddam resmi olduğu için halk o paraları sokaklara döktü. Değersiz kaldı yani.
Evet.
Yani tabii. Tamamen yani Irak Savaşı olduğu büyük bir ihtimalle doğrudur yani.
Evet, ve dediğiniz Suriye'de de Peygamber Efendimiz'in şöyle bir başka bir hadisi var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Savaş nidaları olacak diyor.
Evet.
Tam Mehdi'nin çıkış zuhur döneminde. Ama nidaları yani savaşın kendisi değil de herhalde savaş çığırtkanlığı, böyle savaşa dair konuşmalar, gerginlik.
Herkes savaşa çağırıyor, evet.
Evet. Bu tür şeyler olacak ve oluyor şu anda dediğiniz gibi cereyan ediyor. Sayın Hocamızın teklifi var yani Beşar Esad'a orada o da bir şeyin içinde. Orada
tabii,
bir
tabii.
Buradaki
baskı altında
iddia edilen Ergenekon tarzı evet. bir yapılanma var. Hatta bizzat kendisi. Çünkü terörist başını da saklamışlardı
evet,
o dönem.
Evet, evet.
Yani o yapı orada da var. Ve o yapı orada hakim Hafız Esad döneminden beri beri kalan o Beşer'i de o kıskaç altında tutuyorlar büyük
aynen,
ihtimalle.
Aynen.
Sayın hocamız diyor Beşer Esad
buyursun,
çıksın gelsin.
Evet, evet.
Burada ailesiyle birlikte güvende bir yerde alınsın.
Evet, evet.
Orada da gerekli düzen o şekilde sağlansın.
Geçen sene de Tunus Cumhurbaşkanı Mustafa Merzuki aynı teklifte bulundu. Tabii ki çok eleştirildi işte. Sen nasıl böyle bir insanı barındıracaksın falan. o sivil halkı korumak için yapılan bir teklif bu. Yani bu, bunda bir ayıp yok, bir sorun yok.
Elbette. Evet. Onların hepsi düzene girecek ama bu doğum sancıları sürmeye devam edecek. Çünkü dediğiniz gibi Mehdiyet döneminde bir zuhurat söz konusu ve bunların da alameti bu olaylar. İnşallah beraber yaşıyoruz, görüyoruz. Allah şaşırtıcı olaylarla bize ahir zamanı yaşatıyor buram buram. Her olay öyle. Depremler çoğalıyor. Görüyorsunuz. Hadislerde geçen olaylar. Binaların yükselmesi ve gökyüzü olayları. Yani Peygamber Efendimiz Lunin kuyruklu yıldızını tarif etmiş. Yani ters yöne gitmesi, çift başlı olması, ondan evvel yağmurların azalması, kuraklık olması, o yıldızdan sonra yağmurların çoğalması. İşte bunların hepsi, yani gök olayları, sosyal olaylar, her türlü fiziki olayların hepsi tarif edilmiş.
Bir de yangın çıkacak Hicaz bölgesinde, Arabistan'da. Saddam Kuveyt'i işgal ettiğinde o petrol kuyularını yakmıştı. Bir büyük yangınlar çıktı yani. Bunları yaşadık.
Evet. Dediğiniz gibi işte Irak'ın üçe bölünmesi, para biriminin kalkması, orada bir ordunun kaybolması, şu anda içinde yaşadığımız Arap Baharı, hepsi birer alamet. Yani Mehdiyet'in birer alameti. İnşallah hayırlı, iyi neticeye doğru gidecek. Ama dediğiniz gibi sarsıcı, büyük olaylar da dünyasında yaşanıyor ve yaşanacak.
Evet. İnşallah önemlisi Deccal'ın peşinde gitmeyiz. Deccal'dan uzak dururuz. Deccal'a karşı çalışmamız lazım.
Evet, bizim işte bu imani çalışmalarımız ve birlik çalışmaları Deccaliyet'in kökünü kurutan ve onun etki alanını sıfırlayan hayırlı, güzel çalışmalardır. Siz de buna bizim programımızda katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür
ederim. Televizyonunuzun hayırlı olmasını diliyorum inşallah.
Teşekkür ederim.
Birliğimiz, beraberliğimiz bu yönde de daim olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Sayın Boğazi.
Sağ olun.
Evet, İttihat İslam programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.